Haftar'da Neşeli Saatler programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Adnan Bey.
Neşeli.
Evet.
Hoş bulduk. Evet, dinliyorum.
Sahibiyle birlikte uyuyan bir kedi var. Kır sesi.
Ya ne tatlı hayvan. Acayip şeker ya. Hayret. Bayağı güzel. Mutluluğu had safhada. Sevgisini bu kadar güzel anlatan hayvan yok. En mükemmel kedir sevgisini ifade eden. Temizlikte de en titiz hayvan. Çok çok titizdir. Bir de çok zeki bir varlık kedi. Yani bayağı zeki. Kalabalık insan arasında çok mutlu oluyor bu rahat oluyor. Yalnız hiç hoşlanmıyor yalnız olmak. Bahçede falan da olsa rahatsız oluyor. Adnan Bey, müminin bütün ayetleri yaşaması ne anlama geliyor? Ya Kur'an'a tam uyması. İslam'ın şartı 5 diyor. Nereden çıkarttın onu ya 5 diye? Olur mu? 6600'ün üzerinde ayet var Kur'an'da. Hepsinde mükellefsin. Nasıl 5 oluyor yani? Evet, dinliyorum.
Muğla Marmaris yolunda içinde kadın ve çocuklar dahil 34 kişinin bulunduğu bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 vatandaşımız yaralandı. Muğla Belediye Başkanı Osman Gür'ün burası çok virajlı bir bölge. Üst yoldan alt yola uçuyor araç. Freni patlamış olma ihtimali yüksek ama kesin bilgi değil. Kazanın sürücü hatasından kaynaklanmış olması muhtemel. Hastanedeki yaralılardan ikisi de çocuk dedi.
Allah rahmet etsin. Dünya imtihan yeri olur bu tip olaylar. Kazalar olur, olaylar olur. Her insan nihayetinde ölümlü zaten vefat edecek. Bir kısmı kazayla oluyor, bir kısmı hastalıkla oluyor. Allah ailelerine sabrı cemil nasip etsin. Kardeşlerimize cennet cemalullah nasip etsin Rabbimiz. Anlam Bey, her şey beynimizin içindeyse dışarısı neden var? Dışarısı da meleklere var işte, cinlere var. Allah öyle beğeniyor. Kılıçdaroğlu'nu insan olarak seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Ben anlamadım gitti Cemile. Tabii ki değerli bir insan. Yani o yaşında şevkle, gayretle muhalefetin lideri olarak vatan için, millet için, bayrak için, kendi düşüncesi, kendi davası için gayret ediyor. Yanlış, eksik yönleri olabilir. Ama çok zordur parti liderliği. Yani çok yorucu bir görev. Keyif işi değil. Aşağıyı göreyim. Gökalp, ayakkabı yapmışsın. Vay be. Kıyafetle uyumlu olmuş. Hocam, menzil tarikatına girmek istiyorum. Girmeli miyim menzil tarikatına diyor. Oraya ziyarete de gidersin. Orada temiz, güzel insanlar var. Sevgi dolu insanlar var. Onlarla sohbet edersin. Namaz kılarsın. Tanışırsın. Güzel olur. Arkadaş edinirsin. Güzel olur. Papatyanın içinde nasıl Allah'ın ruhu var? O zaman papatyada ruh sahibi bir varlık ve imtihan mı oluyoruz? Sezen Köseer. O sadece melek gibi Allah'ın emrini dinler papatya. Ne kadar açacak, ne yapacak, her şeyi dinler. Zaten ağaçlar da Allah'a secde ederler diyor. Onlar da Allah'ın emrindedirler. Hepsinin içinde Allah'ın ruhu vardır ama Allah'ın ruhu her yerdedir. Yani Allah'ın ruhunun olmadığı hiçbir yer yoktur. Bütün evreni kaplamıştır. Sarman marka bir torbanın, yani bir şirketin markalı torbanın içine girip eşine hava atıyor. Göstersene. Darwinizmi çok hayati görüyorlar ama biz de feci şekilde ezdik. Bunlar da tahmin etmediler, böyle ani bir vuruşla bu kadar şiddetli yıkacağımızı hiç tahmin etmediler. Avrupa, Fransa falan hiç tahmin etmedi. Amerika da tahmin etmedi. O yaratılış atlası tırlarla gidince yani çok büyük felakete uğradıklarını düşündüler. Şimdi kardeşim bak, evrim olması için paleontolojik, yani fosilleşmiş deliller gerekir. Böyle bir delil tek bir tane yok. Varsa dedim, ben 10 trilyon vereceğim dedim. Yok öyle bir delil. Mikrobiyolojik deliller gerekir. Hiçbir delil yok. O zaman nereden çıkarıyorsun bunu ya? Patates yiyoruz, domates yiyoruz, biz oluyoruz. Patates de domates de topraktan oluyor. O zaman biz evrime uğradık. Ya bu nasıl bir laftır ya? Ya içler acısı bir ifade yani. Şimdi evrimin açmaza girmesi, PKK'nın da açmaza girmesi demektir. Darwinizmin yıkılması demek, PKK'nın da yıkılması demektir. Onun için onu kör topal ayakta tutmaya çalışıyorlar. Zaten PKK'lılara falan anti-darinist kitapları hiç okutturmuyorlar. Ötleri kopuyor. Ama işin acı tarafı Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarındaki darinist eğitimleri okutuyorlar. Bak diyorlar, devlet de anlatıyor darinizmin olduğunu. Evrimin olduğunu devlet de söylüyor. Biz de size anlatıyoruz diyorlar. Nasıl canlılarda evrim varsa tarihin de evrimi var. Doğanın da evrimi var. Tarihin evrimi içerisinde biz komünist olduk diyor adamlar. Sen evrimin propagandasını yaparsan adam da onu kullanıyor. Onun için Türkiye'nin PKK'ya karşı vuracağı en büyük darbe darvinizme vurmasıyla olur. Eğer Türkiye darvinizmi yıkarsa, dünya çapında yerle bir ederse, Amerika'nın, Avrupa'nın, İngiliz derin devletinin bütün yapıp ettikleri boşa gitmiş olur. Yeni kuzumuzu gördünüz mü? Bir göstersene. 6 günlük, çok şeker. Yaklaştır bakayım. Ama bayağı güzel. Bunu eğer getirebiliyorsa getirsinler. Annesini tedirgin etmeden. Annem yayını izliyormuş. Ona selam göndermemi istiyormuş. Ben de annemin ellerinden öpüyorum. Anneler gününü kutluyorum. Ona selam ediyorum. Çok şeker ya. 90 yaşında maşallah. Çakı gibi ya. Maşallah. Ya bir kere Kur'an'da bütün insanlık alemi daha dünyaya gelmeden önce Allah tarafından zer aleminde nefis beden olarak yaratıldı diyor Allah. Yani mükemmel kaşı, gözü, ağzı, burnu her şeyle yarattım diyor Allah. Aklıyla, konuşması, hitabeti, görmesiyle ben yarattım diyor zer aleminde. Ondan sonra dünyaya gönderdim diyor. Nasıl gönderiyor? İşte annesinin rahminden çocuk doğuyormuş gibi göstererek dünyaya sunuyor Allah. Yani geliş yeri zer alemi. Dolayısıyla insan önce yaratılmış, daha önce yaratılmış. Sen ne diyorsun? Evrimden olduk diyorsun. Primatlardan, işte maymundan, şundan, bundan. Allah diyor ki ben sizi insan olarak yarattım. Zer alemindeydiniz. Oradan, dünyadan buraya sizi gönderiyorum diyor. Burada evrim nerede var? Ayrıca Hazreti İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah diyor ki çamurdan kuş biçiminde bir şey yap, üfür, koy yere, uçacak diyor. Kuş olup uçuyor. İnsanı da Allah işte çamurdan yarattı, bak çamurdan yarattım diyor. Aynısı bak. Onu kuş biçiminde yapıyor ya İsa Mesih. Allah da insanı, Allah insanı, Allah da demeyeyim Allah affetsin, Allah insanı, insan biçiminde bir heykel şeklinde biçimlendiriyor çamurdan. Ya balçıktan, porselen. Pişmiş çamur zaten. Sonra ona diyor Allah ruhumdan üfürdüm canlandı diyor. Şimdi aynı sistem İsa'da var. Yani İsa'yı Allah vesile ederek yaratıyor. Aynısı. Bak birinde çamurdan insan heykeli yapılıyor. Birinde çamurdan kuş heykeli yapılıyor. Ona Allah insanı üfürdüğünde insan hemen yürüyerek Allah'a secde ediyor. Allah'ın emrini yerine getiriyor. Kuşa da üfürdüğünde kuş olarak uçup gidiyor. Bakın tıpatıp aynı sistem var burada. Her ikisinde de evrim yok. Peki bunu gördüğün halde niye inkar ediyorsun ya? Duyduğun halde niye inkar ediyorsun? Allah'ın çamurdan yarattım demesiyle İsa'nın kuşu çamur biçiminde meydana getirip üfürmesi ve kuşun uçmasıyla aynı şekilde Cenab-ı Allah'ın insanı çamurdan insan biçiminde bir heykel olarak yapıp üfürmesinin arasında hiç fark yok. Bak orada da üfürme var, orada da üfürme var. Her iki tarafta üfüren Allah'tır. Birinde İsa'yı vesile ediyor, birinde doğrudan kendisi yapıyor. Yani doğrudan derken tabii ki ne? Bir tecelli olarak üfürüyor Allah. Bak iki elimle yaptım diyor Allah, iki elimle. Bak bir elimle değil, iki elimle. Tecelli ediyor, tecelli. Yani insan gibi, insan gibi tecelli ediyor, yapıyor. Güzel, mükemmel bir heykel yapıyor. Ona üfürdüğünde o, ya Rabbi ben senin emrindeyim diyor. O an İsa Mesih de kuş çamurdan, balçıktan yapıyor özenle. Alıyor, otların içine koyuyor, üfürüyor, otun içine koyuyor. Uçup gidiyor. O kadar. Aynısı. Her ikisinde de evrim yok. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah diyor, elindeki nedir diyor, ey Musa diyor. Ya Rabbi diyor, bu benim asamdır. Neye yarar o diyor Allah. Halbuki Allah'ın ruhu her yerinde o. Asanın içinde Allah'ın ruhu. Yani bak, o asanın içinde Allah'ın ruhu var. Her yerde var. Davarlarıma diyor, ot alıyorum diyor ağaçlardan. Ona dayanıyorum. Birçok işimde kullanıyorum onu diyor. Yani zaten Allah biliyor onu da, konuşturmak istiyor. At onu Musa diyor. Attığı an, yere değdiği an yılan oluyor. Ha, nerede evrim? Anneler günü saat 12'de başlıyor. Evet, evet. Ben biraz önce başlattım. Evet. Sevgi, kardeşlik ne güzel diye etiket yapalım. Evet. Zer aleminde insan yaratıldığında bütün uzuvları tam. Muhakemesi, düşünmesi, beyni, gözler, dudağı, konuşuyor, bakıyor, teşhis ediyor. Normal insan. Nefis sahibi zaten. Ayette nefis diyor Allah. Daha önce yaratılmış bütün kainat. Ondan niye bahsetmiyorsun? Bitmiş. Orada yaratılıp dünyaya gönderiliyorlar. Anne rahminden oluşuyormuş gibi Allah vesile ediyor. Mesela çeşmeyi de Allah vesile eder. Suyu Allah orada yaratır. Ama çeşmenin ağzını vesile eder. Oradan su akmış olur. Mesela elektrik filizini Allah vesile eder. Oraya fişi takarsın, aydınlatır. Halbuki aydınlığı meydana getiren Allah'tır. Sen onu elektrik yapıyor zannedersin. Santralden elektrik geliyor zannedersin. PKK'nın beyninin dağıtılması, Darwinizmin dağıtılmasıyla olur. Yoksa PKK sür git gider. Yani devletin Darwinist propagandayı durdurması şart. Hükümetin Darwinist propagandayı durdurması şart. Hem İngiliz derin devletine tokat olur, hem bütün dünyadaki ateist sisteme tokat olur. Dev hamle, yani hükümetin en hayati konusunun bu olması gerekiyor. Darwinist propaganda devam ettiği müddetçe PKK katlanarak devam eder. Hükümetin en dikkat edeceği şey Darwinizm olsun. Eğer Darwinizmi hükümet ortadan kalırsa PKK'yı da aynı anda kaldırmış olur. Yoksa Türkiye'yi Allah izah etsin, bu PKK afatı gittikçe güçlenerek sarmaya devam eder. Bak, bütün boydan boya Amerika'nın desteğiyle PKK devleti oluşturmuş oldular adeta. Boydan boya yani. Ve o devleti gittikçe de güçlenecekler gibi görünüyor. O hayali devleti. Tehlike büyük. Tek etki Darwinizm'den olur. Darwinizmin yıkılması meseleyi bitirir. O yüzden Darwinizmi ayakta tutmaya çalışan odaklar var, görüyorsunuz. Bütün güçlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bir kısmı sırf inada bindirdiği için yapıyor ama bir kısmı da sırf PKK'yı ve komünist düşünceyi, Obama'nın da kafası biliyorsunuz komünist kafaydı, onu desteklemek için hareket ediyorlar. Bak, hükümet değişti ama derin devletin anlayışı değişmedi Amerika'da. Aynı şekilde PKK'yı desteklemeye devam ediyor Donald Trump da ve kurtulamadı ondan. Yani o boyunduruk şu an sırtlarında. O yüzden biz bunları ideolojik çökertmemiz gerekiyor. İdeolojik çökertmek için de Darwinizme devletin dehşetli bir tokat indirmesi gerekiyor. Bütün dünyayı sallar bu. Ve net netice alırız. Darmadan olur Darwinist düşünce. Evet. Dinliyorum.
Hatay'da düzenlenen operasyon sırasında jandarma ve polis arasında yanlışlıkla çıkan bir çatışma oldu. Bu çatışmada jandarma assubay Çavuş Niyazi Elçin şehit oldu. Bir askerimiz, bir polisimiz de yaralandı. Niyazi Elçin şehidimizin resmini görebiliriz. İddiaya göre PKK'lara karşı başlatılan operasyon kapsamında pusu kuran polis, özel hareket ekipleri aynı amaçla bölgede devriye gezen jandarma ekiplerini termal kamerada fark edince terörist sanarak ateş açtılar ve bir çatışma yaşandı.
Ama nasıl birbirine bildirmezler yani? Çok akıl almaz bir şey. Sorumlular hakkında dava açılsın yahut hukuki müracaatta bulunulsun. İnanılır gibi değil. Bir yere polis gidiyorsa, asker gidiyorsa hepsini nerede ne yaptığını hepsinin bilmesi gerekir. Birbirine habersiz gidilir mi? Birbirine haber sorsa buna benzer olaylar rahatça olur. Allah sevesin. Evet. Evet, sorusu olan kardeşlerimizi bağlayabilirsiniz.
Tamam. Evet, tabii.
İstanbul'dan bir kardeşimiz var.
Adil bir düzen nasıl kurulabilir?
Adil düzen mehdiyettir. Yani İttihat-ı İslam'dır. Yani sahabe dönemindeki İslam anlayışıdır. Yani Kur'an'a tam uyulmasıdır. Kur'an'a ilave veyahut ek yapılmamasıdır. O zaman dünyayı Allah cennete çevirir. Evet.
İstanbul'dan Ali Bey'in bir sorusu var.
Amerika'nın, Rusya'nın Suriye üzerindeki Türkiye'nin arkasından yaptığı düşmanca hareketlere karşı Türkiye'nin tepkisi ne olacak? Mesela Amerika'ya savaş açabilecek mi veya yaptırımı var mı?
Amerika'ya tabii ki savaş açmak diye bir şey olmaz. Rusya'ya da savaş açmak diye bir şey olmaz. Kamuoyu oluşturmak olabilir. Yani kamuoyu oluşturarak çok net netice meydana getirilebilir. Ama en güzel kamuoyu oluşturma metodu Darwinizme vurmaktır. Yani Türkiye eğer Darwinizme vurursa dünyada yer yerinin oynar. Yani çok çok büyük bir sansasyon meydana gelir. Bütün züppeler, İngilizlerin devletinin çakalları, İt kopuk takımı, kobenistler, ortada kalmış insanlar, dine karşı tereddütü olan insanlar, hepsi düz hale gelir. Hepsi kendini toparlar ve düzgün hale gelir. Amerika'ya karşı yapılacak İngiliz derin devletinin ifşa edilmesidir. Çünkü şu an Donald Trump'ın İngiliz derin devletine direnip direnemeyeceğini konuşuyorduk, düşünüyorduk. Birkaç hamlesi oldu. Baktık, hakikaten İngilizlerin devletine karşı gücünün yetmeyeceğini kabul etti. Yani direnemedi. Zaten bir iş adamı, çok ciddi bir misyon adamı değil. Yani bir inanç insanı ama direnecek gücü yok. Tek başına zaten gücü olmaz. Çocukları var, etrafı var. Yani küçük bir topluluk, etrafını onu destekleyenler. Mesela İngilizlerin devleti ne dedi? Seni destekleyenlerin oranı %40'a düştü dedi. Amerikan halkının %60'ına karşı dedi. Bu ne demektir? Devrilmeye hazır ol demektir. Yani seni indirmeye hazırız demektir. Şimdi ikinci bir anket daha yaptık der adam. %30'a düştün diyecek. %70 Amerikan halkına karşı diyecek. O zaman zaten tutunacak dalı kalmaz. Ve mecburen onu indirirler. Benim gördüğüm çekindi. Ve teslim oldu. Teslimiyeti nereden anladık? FBI'ın başını aldı, onu koruyup kolladığı halde. Efendim, zaten İngilizlerin devletine karşı olduğunu söyleyen bir adamdı FBI'ın başı. Adamı görevinden aldı. Bir kelle almış oldular. Şimdi ikinci olarak da Türkiye'deki talebi hiç yerine koydu. Ve PKK'ya silah yardımına başladı. Böyle bir konumda ne yapılır? PKK'nın beyninin darmadağın edilmesi lazım. PKK'nın beyni nedir? Darwinizmdir. Darwinist materyalist faaliyetlerin Türkiye'de tamamen durdurulması ve yaratılış inancının bilimsel olarak anlatılması gerekiyor. İstanbul'da bazı belediyeler taksi duraklarına mescit yapmıyor. Belediye başkanlarıyla görüştüğümüzde bizi geçiştiriyorlar. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani küçük bir mescit yapılabilir. Ne olacak? 10 metrekarelik. Hatta 5 metrekare bile olsa olur. Oraya giren Müslümanlar namaz kılarlar. Belediye geçiştirmesi nasıl halledilir? Belediye başkanı bu konuya taraftardır bence de. Fakat daha geniş bir kamuoyu istiyordur o. Yani daha rahat hareket edebilmek için. Geniş kamuoyu oluşturursa kardeşlerimiz bu olur. Ama taksit duraklarına gerekiyorsa her yere mescit gerekir. Yani mescitlerin kolay yapılması konusu gündeme getirilebilir. Yoksa şimdi desek ki taksit duraklarına mescit, çocuklardaki okullara istiyoruz derler, hastaneler istiyoruz, lokantalar istiyoruz diyeceklerdir haklı olarak. O zaman her binanın yapımında, her tesisin yapımında mescit mecburiyeti getirilsin. Mesela ilk yardım kutusu mecburiyeti getirilsin. İşte birçok yerde ilk yardım kutusu olsa çok fayda olur. Seyhun Taşçı, bilimsel bir gerçek gösterebilir misin? Bilimsel gerçek 700 binin üstünde, bak 700 milyonun üstünde, 700 milyonun üstünde fosil göstertiyorum, yaratılışı ispat eder. 700 milyonun üstünde fosil. Peki Darwinistlere soruyoruz, diyoruz ki kardeşim deliliniz varsa bir tane delil. Tek bir tane, bak 10 trilyonu masanın üstüne koyacağım diyorum. Adamlar yok diyor. Yoksa kardeşim nasıl bilimsel oluyor bu teori ya? Sen ne diyorsun? Her şey tesadüf. Ya tesadüf bilim olur mu kardeşim? Tamamen bilimsel bu teori diyor. Ya kardeşim şimdi bilim olması için delille konuşuyorsun. Mesela paleontoloji bilimdir. Fizik, kimya, jeoloji bunlar bilimdir. Ama Darwinizm'de ne diyorsun biliyor musun sen? Protein nasıl oldu diyoruz. Bilimsel cevap ver. Nasıl oldu, bak cevabını veriyorum diyor. Tesadüfen oldu diyor. Peki diyoruz koful, mitokondri, Golgi cisimci, hücrenin diğer parçaları, onlar da tesadüfen oldu diyor. Hücre, o da. Hücre çekirdeği, o da. Peki hücrenin bölünmesi nasıl oldu diyoruz? O da tesadüfen oldu diyor. Ya kardeşim, yani tesadüf aşağı, tesadüf yukarı. Bilimin adı tesadüf mü? Böyle bilim olur mu ya? Evet, dinliyorum.
Yusuf ve Burak'ın iki sorusu var. Şey, bir sorusu var.
Dünya dışında bir yaşam var mı?
Dünya dışında, yani uzaylılar anlamında soruyor herhalde. Evet, olabilir evet. Tabii. Fakat tabii bizim evrenimizin dışında ikinci bir evren vardır. Muhtemelen orada vardırlar. Ama bizim evrenimizde şu ana kadar yapılan incelemelerde bir radyo dalgası, bir frekans, bir şey alınmıyor. Yani çünkü öyle bir medeniyet varsa televizyon dalgalarının veya ona benzer dalgaların bize ulaşması gerekiyor. Hiçbir dalga alınamıyor. Uzaydan hiçbir dalga gelmiyor. Muhtemelen uzay o anlamda boş. Ama şöyle denebilir. Yani sizin cihazlarınızın tespit edemeyeceği bir dalga boyu vardır diye iddiada bulunuyorlarsa tam ona bir sözüm yok. Ama muhtemelen uzaylılar diye bir varlık yok. Öyle görünüyor. Ama ikinci, üçüncü evrenlerde vardır. Olabilir. Yani bizim evrenimizde yok. Çünkü paralel evrenler var, başka evrenler var, alemler var. Yani biz kendi evrenimizin dışına çıkamıyoruz. Yani biz evrenimizin sonuna doğru yaklaştığımızda evrenin zaten oraya sürüklemiş oluyoruz. Evren bizle beraber sürüklenmiş oluyor oraya. Yani dolayısıyla evrenin dışına çıkmamız teknik olarak, bilimsel olarak mümkün değil. Yani hiçbir uzay aracı evrenin dışına çıkamıyor. Hiçbir cisim de çıkamıyor. Çıktığı yer zaten evren olmuş oluyor. Dolayısıyla tabii bazı varlıklar görüyorlar gökte giden cisimler mesela şuna. O şöyle olabilir. Cinler arada sırada öyle bir keyifli gösteri yapıyor olabilirler. Zaten çıktıkları yerlere gereksiz, ilgisiz yerlere çıkıyorlar. Cinler biraz delidirler. Yani pek dengeli değiller. Yani nereden, niçin bir şeyi yapar? Pek anlaşılmaz, mantığı olmaz. Mesela köylü bir adam gidiyor çiftliğinin oraya indirme yapıyor. Yani bir mantığı yok. Manyak gibi adamlar. Jandarma alıyor arabaya koyuyor cinli. Gidiyor adamlarla beraber deli olduğu için. Karakola kadar gidiyor. Karakolda da yok oluyor cin olduğu için. Yapacak bir şey yok. Adam anlatıyor yemin billah. Yani diyor geldiler diyor buraya diyor. Yana yakıl anlatıyor. Evet dinliyorum.
Başbakan Binali Yıldırım Amerika'nın YPG'ye yaptığı silah yardımının Trump'tan önceki yönetimin kararı olduğunu söyledi. Ve şu açıklamayı yaptı. Ne yazık ki bu taktiksel plan bu yönetime ait bile değil. Önceki hükümete geri gidiyor dedi. Ayrıca bu ağır silahların zaten Suriye'de sahada olduğuna ama bunların Rakka kuşatmasında kullanılması için bir yetkiye ihtiyaç duyduklarına inanıyoruz açıklaması yaptı.
İşte Türkiye'nin yapacağı şey PKK'ya karşı Darwinist propagandayı ortadan kaldırıp yaratılışı bilimsel izah etmektir. İkincisi de Türkiye'yi son derece modern hale getirmektir. Kadın haklarına müthiş saygı duyulmasını sağlamak, kadınların istediği gibi dekoltede gezebilmeleri, şık giyinmeleri, binaların her yerin ultra modern olması, İstanbul'u mesela Paris'ten, Londra'dan çok çok daha ileri, çok çok daha kaliteli bir şehir haline getirilmesidir. Bakıyorum 50 yıl önce yapılmış, 60 yıl önce yapılmış gecekondular İstanbul'un her yerinin %90'ını, hatta %99'unu kaplamış, %95'ini kaplamış ve bu İstanbul'un güzel olmasını engelliyor. Ve bizim Avrupalı olmamızı da bu engelliyor. Yani Avrupalı, Avrupa'yı kalitemizle engelliyor. Çok perişan, eski, bitkin binalar. Yani çok soluk. Yani nasıl söyleyeyim? Mahvolmuş yani. Mahvolmuş binalar. Yol boyunca her yer bunlarla dolu. Dünyanın en güzel şehrini bu binalarla çok hoş olmayan bir görüntüye bürümüşler. Halbuki burada kardeşlerimiz fedakarlık edip Allah rızası için ya bu güzel şehri güzelleştirelim. Bize devlet İstanbul'un yakın bir yerinde toprak arazi versin veyahut ev yapsın. Biz bu evleri bırakalım. Birçok sanayi ile ilgili efendim hatta devlet binalarıyla ilgili yerleri oraya taşısınlar ve şehir oralara doğru gelişsin. Biz yine deniz kenarında güzel yaşayalım deseler bu sağlansa İstanbul olağanüstü güzel olur. Yol boyunca içler acısı. Bugün çarşıya gittim. Her yer 50-60 sene önce yapılmış gecekondularla dolu. Her yer. Ve yapacak bir şey yok. İstanbul'un güzelliğini akıl almaz boğuyor. Mesela Avrupalılar yetkili olmuş olsa İstanbul'da. Yani belediye yetkisi verirse ya sanat yetkisi verirse Avrupalılara ya İstanbul akıl almaz güzel olur. Akıl almaz mesela İtalyanlara desen ki ya İstanbul'u inşa edin İtalyan sanatçılara. İstanbul'u güzelleştirin size tam yetki. Yani nefes kesecek hale getirirler. Roma, Londra kenarda köşede kalır. Bu dünyalar güzeli şehri ne hale getirdiler? Mesela Kahire'de öyle. Mısır'ın başkenti. Baktığımızda koyu kahverengi yoğun bir kir görünüyor. Yani dini her türlü binayı veya her türlü cismi her şeyi tenzih ediyorum. Var mı Kahire'nin
evet,
resmi?
Görebiliriz.
Ya kardeşim şu görüntüye bak ya. Yani sanki bataklığa dönmüş yani. Mahvolmuş şehir. Böyle şehir mi olur ya? Her yer koyu kahverengi ve gri. ne yeşillik var, ne bir güzellik var. Mahvolmuş vaziyette. Türkiye dünya sanatının merkezi olsun. Burada resitaller verilsin, büyük konserler verilsin, büyük resim sergileri açılsın, sanat yarışmaları olsun. O zaman Avrupa'nın Türkiye'ye söyleyeceği hiçbir söz kalmaz. Sanat kaybolursa kalite kayboluyor. Kalite kaybolursa da o ülkeler yok oluyor, Allah esirgesin. Çünkü Allah güzellik varsa hayat veriyor. Güzellik yoksa hayatın anlamı olmaz. Allah güzel olmamız ve güzelleştirmemiz şartıyla bize dünyayı veriyor. Eğer güzellik kalkarsa Allah o ülkeyi elimizden alır, Allah esirgesin. Mesela genç kızları da hayattan bezdirdiler birçoğunu. Güzel olmalarını suç gibi gösterdiler. Dışarıya çıkıyorum, güzel genç kız nadir görüyorum. Bakımlı genç kız nadir görüyorum. Çocukların hep başları yerde, yere bakarak, dondurma yiyerek ya bir şey yiyerek geziyorlar. Bir kız arkadaşlar oluyor genellikle. Ondan yüz yüze konuşarak, kimseye bakmadan yollarına yürüyorlar. Ve çok çok büyük bir bölümü bakımsız. Ve sağlıksız da bu çocuklar. Sağlıksızlar da. Epey bir bölümü öyle. Çünkü beğenilmenin bir anlamı kalmadı onlar için. Yani kim beğenecek diyorlar. Beğense ne olur. Çünkü beğenilmeyi suç haline getirdiler çocuklara. O yüzden boş vermiş insanlar çok fazla oldu. Evet, dinliyorum.
İstanbul'dan bir kardeşimizin daha sorusu var. Emrah Bey.
Kültürel zenginliğimizi nasıl öne çıkarabiliriz?
Ya kültürel zenginlik deyince işte Hacivat Karagöz, ok atmak, mehter takımı, Rumiler, Mevlevilerin dönmesi, bunlar olarak alıyorlar. Ya bütün dünya kültürüne bizim sahip çıkmamız lazım. Yani heykel sanatını her yerden alacağız. Müziği her yerden alacağız. Yani kendi kültürümüz, tamam biz onu da kullanalım ama o bir şubesi olsun, bir bölüm olsun. Ya İtalyan sanatını da kullanalım, barok sanatı da kullanalım, hepsini kullanalım. Rus sanatının güzel yönlerini, Çin sanatının güzel yönlerini, Japon sanatının güzel yönlerini, Avrupa sanatının güzel yönlerini, Amerikan sanatının güzel yönlerini, hepsini alırız. Güzellik söz o zaman ortaya çıkar. Yoksa sadece Karagöz'le, Hacivat'la, efendim işte mehter takımı, küçük kalitesiz mehter takımları oluşturuyorlar. 10 kişilik, 15 kişilik. Arkasından ortaya adamlar getiriyor Hacivat Karagöz diye. Onlar bir şeyler konuşuyorlar. 3-5 kişinin eline ok veriyorlar. Adam ok atıyor. Ondan sonra tamam diyor, biz Türk kültürünü canlandırdık. Böyle bir şey yok. Bu bir şube olur ve bunun da çok kaliteli yapılması lazım. Yani uydurma olarak yapılmaz bunlar. Çok şaşalı, güzel ve kaliteli olur. Ama bak tekrar söyleyeyim, bir bölümü olur bu. Yoksa mesela İtalyan sanatının, İtalyan heykel tıraşlığının en güzel numuneleri Türkiye'de olsun. Mesela Fransız müziğinin en güzel numunelerini alalım, kullanalım. Yani her türlü sanat bize aksın, gelsin. Dar olmaz. Evet, dinliyorum.
Şırnak Cizre'de 2015'te şehit olan özel harekat polisi Atilla Güneş'in küçük oğlu Doğan Güreş'in sünnet olacağını öğrenen vatandaşlarımız aileyi yalnız bırakmamak için sosyal medyadan vatandaşlara katılım çağrısında bulundu. Bunun üzerine binlerce vatandaşımız düğüne katılmak için sabah küçük çocuğun evinin önüne geldi. Küçük kardeşimiz Türk bayraklarıyla donatılan yüzlerce aracın bulunduğu konvoyla şehit polisin görev yaptığı Adnan Menderes Havalimanı'na, oradan da düğün salonuna getirildi. Askeri araçlar da bayraklarla konvoydaki yerini aldı. Şehidimizin büyük oğlu, babamın yokluğunu kardeşimin yüreğinde hissettirmediğiniz için teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun dedi.
Ama tabii böyle ferdi vakalar olmasa, mesela bir vatandaş oluyor, basına yansıyor bu. Çocuğuna yardım yapılıyor. Mesela böyle bir vaka oluyor, çocuğuna yardım yapılıyor. Ama öyle yüzlerce, binlerce insanın çocuğu bu güzellikten mahrum oluyor. Bunu Türkiye çapında bütün şehit ve gazi çocuklarını ve ailelerine yönlendirelim. Yani hiçbirini ihmal etmeyelim. Ama Allah razı olsun, iyi olmuş bu. Evet, dinliyorum.
Zeynep Sare'nin bir mesajı var.
Hatan abicim, üzülmek haram mıdır?
Ah, severim ben seni tabii, çünkü kadere karşı gelmek olduğu için, Allah'ın bir şeyi hayırla yarattığını reddetme anlamına geldiği için üzülmek haramdır. Kur'an'da sık sık vurgulanır. Üzülmek, korkmak haramdır. Mesela kültürel zenginliğimizi ne halde tutuyorlar? Koruma anlayışı nasıl? Mesela örnekler gösterelim. Mesela hatun kümbeti var. Gevaş'ta. Halime Hatun kümbeti. Görüyor musun? Yanına yaptıkları zevksiz binaya bak.
Önceki halini de
göster. Önceki halini göster. Bak, önceki hali ne kadar nefis, güzel, görüyor musun? Bak, ikinci halinde mahvetmişler o güzelliği. Yani sanat anlayışı, kalite anlayışı çok çok bozuldu. Bunun bir an önce durdurulması için Sanat ve Kalite Bakanlığı kurulsun ve geniş yetki verilsin bu bakanlığa. Mesela Kars'ta bir Kars'ta tren garı yıkıldı. Tarihi çok nefis bir bina. Onun yerine yani hiç estetikle alakası olmayan, kaliteyle alakası olmayan bina yapıldı. Görüyor musun aradaki farkı? Evet. Mesela o garın mükemmelliğine bak, güzelliğine bak. O restore edilip o gar kullanılacağına, onun yerine bunu yaptılar. Müthiş bir zevksizlik. Çok ürkütücü bunlar. Mesela bak, İstanbul'da tarihi caminin etrafına yaptıkları evlere bak.
Evet.
Caminin cephesini ne hale getirmişler? Ve camiyi ne hale sokmuşlar? Orijinal hali bu caminin. Soldaki tek tek göstert. Önce orijinal halini göstert. Bak, orijinal hali nefis. Çok çok güzel. İkinci halini göster. Onu ayıramıyor musunuz birbirlerinden?
Ayrılmış şekilde gönderilmesi gerekiyor. Şu an bunu yapabiliriz.
Tamam, o zaman biraz kenara al. Öbür resmi daha, yani evet, ikinci bölümü göster. Oraya al. Hı. Bak, caminin önüne yaptıkları bölümü görüyor musun?
Evet.
Yani mahvetmişler adeta. Çok ürkütücü. Bu zevksiz dedi, kimse bir dur demiyor. Halbuki Kalite ve Sanat Bakanlığı olsa oradan elemanlar gelir. Bu çok kalitesiz. Böyle olmaz. Bunu düzeltelim derler ve müsaade edilmez. Ruhsatı kaldırılabilir. Ve düzgün ve güzel haliyle yapılması mecbur hale getirilebilir.
Tek tek de görebiliriz.
Bu bak, şu haliyle nefis. Çok çok güzel. Ama bak, şu hali Allah vermez. İçler acısı yani. Sanat diye bir şey yok. Estetik diye bir şey yok. Sanata, güzelliğe, estetiğe gelenekçi İslam anlayışı karşı. Yani gelenekçi düşünce öyle bir şey yoktur. Yani 40 lokma bir hırka yeter derler. Adam yerde oturur. Hiçbir şeyin güzel olması onu ilgilendirmez. Binaların güzel olması, eşyanın güzel olması, her şeyi eleştirir. Kadının güzel olması, çocuğun güzel olması, hiçbir şey istemez. İşte Avrupa'nın korktuğu bu Türkiye'den. Yani kalitesizlik, sanatın ortadan kalkması, hayatın anlamsız hale gelmesi. Yani böyle güzelliğin, estetiğin tamamen yok olarak sadece yaşayamaya çalışan, canlı kalmaya çalışan insanlar olması. Bu son derece risklidir. Böyle bir şey Allah müsaade etmez. Böyle toplumlar yıkılır, Allah esirgesin. Onun için bizim bir an önce bunu toparlayıp, düzenleyip, kaliteyi, sanatı, güzelliği ön plana getirmemiz gerekiyor. Aksi çok riskli. Gelenekçi anlayışta işte kadını dövelim, işte kaşını almasın, yüzündeki efendim gereksiz tüyleri almasın, saçını boyamasın, makyajı yapmasın, dekolte giyinmesin, süslü olmasın. Yani kadını köşeye sıkıştıracak, güzelliğini elinden alacak ne varsa yapma azmindeler. Genç kızlara da bakıyorum, hayata küsmüş. Büyük bir bölümü. Artık onun için hayatın anlamı yok. Şimdi güzelleşse hakaret ediyor adamlar. Bakımlı olsa hakaret ediyorlar. Onlar da güzelliğe bakıma önem vermiyor. Birçoğu salaş geziyor, perişan vaziyette. Altta kirli bir kot pantolon, efendim, kirli bir ayakkabı, üstünde uydurma bir tişört gibi bir şey, saçları keçeleşmiş, yüzü son derece bakımsız, solgun, bir tap, elinde bir şeyle çok da kilo almış durumdalar birçoğu. Çünkü yani atletik bir vücuda sahip olsa ne olacak? Onun inancına göre. Güzel olsa ne olacak? Bakımlı, temiz olsa ne olacak? İnancında oluyorlar birçoğu. Bağnazlık, İslam'ı içten çökertmek için şeytanın planladığı bir sistem. Bunu gelenekçi ortodoks sistem içerisinde elde etmeye çalışıyorlar. Bundan güzelliği, kaliteyi, neşeyi, sevinci, derin düşünmeyi, yaratıcı gücü hepsini yok etmiş oluyorlar. O zaman insanlar uyuşuyor. Mesela bir caminin köşesinin dibine gidiyor, eline tesbihini alıyor, gözünü kapatıyor. Hatta uyuyor birçoğu orada aralarda. Yani çok uyuşuk ve bitkin, üstü başı dökülen, çok az yemek yemesi gerektiğine inanan, evinde eşya olmaması gerektiğine inanan, güzel giyinmemesi, neşeli olmaması, gülmemesi gerektiğine inanan insanlar oluşuyor. Ve kadınları da adeta umacı gibi hale getirmek istiyorlar. Ve arkasından da dövmek istiyorlar arkasından kadınları. Yani dövmeyi kutsal görüyor adam. Deşarj olursun diyor. Çok ürkütücü bir sistem. Avrupa ve Amerika bunun farkında. O yüzden bize karşı adamlar PKK'yı destekliyor bu sefer. Halbuki biz modern ve kaliteli olursak, Avrupa'yı olursak adamlar ne PKK'yı desteklerler ne de bu tip olaylar olur. Öbür türlü Allah zikresin adım adım felakete doğru gideceğiz. Yani gelenekçi ortodoks sistem bizi boğmasın. Kur'an'ın İslam anlayışıyla böyle modern, aydınlık, ışıklı, parlak, güzel, zengin, sıhhatli, neşeli, dışa dönük Avrupa'yı güzel bir dünya elde edelim. Kaliteli yeri sarsın. Bunun dışında bir kurtuluş olmaz. Allah nefes aldırmaz onun dışında. Allah esirgesin. Bağnazlık denen olay deccaliyetin ikinci koludur. Birisi işte Darwinist, komünist sistemle elde ediyor. İkincisi de IŞİD, El-Kaide, Taliban gibi gelenekçi, ortodoks, bağnaz sistemle elde ediyor. Çift koldan insanlar sarmış durumda deccaliyet. Ve insanları adım adım felakete doğru götürüyor. Bizim anlatımlarımızdan sonra bu felakete ciddi set oluştu. Onun için şu an adeta debeleniyorlar, çırpınıyorlar ki kurtulalım diye. Şeytan Darwinizm kanalıyla insanlarla alay ediyor. Adeta alay ediyor. Yani siz tesadüfen oldunuz diyor. Meyveler tesadüfen, çiçekler, bitkiler, hücre, her şey tesadüfen. Tesadüf nedir diyor? Bilimin adıdır diyor. Yani Darwinizmin bilim olmasını adamlar nasıl açıklıyor? Tesadüf bilimi. Her şeyi tesadüflerle anlatıyorlar. Ya bilim nedir? Somut delillere dayanan anlatımlara biz bilim deriz. Mesela arkeoloji bilimdir. Fizik, kimya, biyoloji, coğrafya hepsi bilimdir. Tarih de bir bilimdir. Hepsi bilim. Ama Darwinizm nasıl bilim olsun kardeşim? Ne sorsak tesadüfen oldu diyor. Her şey tesadüfen oldu diyor. Bu koful bu hale nasıl geldi diyoruz? Tesadüfen. Peki mitokondri bu hale nasıl geldi? Bu da tesadüfen diyor. Bunun adı ne diyoruz? Bilim diyor. Tesadüf bilimi. Kardeşim tesadüfle bilim tamamen zıttır. Tesadüf kör açmaz demektir. Evet dinliyorum.
Ersel Bey'in bir sorusu var.
Yanınızdaki kadınları neden bu kadar çok övüyorsunuz?
Allah'ı övmüş oluyoruz. Allah'ın sanatını övmüş oluyoruz. Mesela bir sanat eseri gördüğümüz, bir tablo gördüğümüzde ne diyoruz? Ne kadar mükemmel bir tablo. Sanatçısını tebrik ediyoruz. Sanatçısı kim? Asıl yaratan kimdir? Allah'tır. Sanatçısı nedir? Vesiledir. Ben de burada hanım arkadaşlarımı övdüğümde Allah'ı övmüş olurum. Allah'ın Cemal ismini övmüş oluyorum. Cemal sıfatını. Allah Cemal ismiyle tecelli ediyor. O güzellik tamamen Allah'a aittir. Bir insan övüldüğünde Allah övülmüş olur. Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Resmini görebiliriz. Sayın Erdoğan, Büyük Halk Meclisi'ne gelişinde Çin Devlet Başkanı tarafından resmi törenle karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında iki lider arasında 3 anlaşma imzalandı. Suçluların karşılıklı iadesi anlaşması, uluslararası karayollar üzerinde taşımacılık anlaşması ve Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılıklı kültür merkezlerinin kurulmasına ilişkin anlaşma.
Oo, tam onların istediği gibi. Buraya kaçan gariban Müslümanlar oluyor Çin'den. Şimdi onları isteyecek Çin. Bilmiyorum Türkiye verir mi vermez mi de. Yani eğer buna kapı açacaksa bu felaket. Çünkü adam suçlu diyor. Ne yapıyor? İşte Çin'i eleştirdi diyor. Adam asacağım ben onu. Bana iade edin diyor. Türkiye'nin zannediyorum bu konuları bir gözden geçireceği ihtimali olabilir. Yani iyi değerlendirilmesi gereken bir konu ve kültürel, yani Çin bize Darwinizmi, Marksist düşünceyi dayatacaksa bu olmaz. Biz onlara Darwinizmi geçersizliğini anlatırsak onlar dinler mi? Bu da ayrı bir konu. Hepsinin bundan bir gözden geçecek konular olduğu belli. Hepsini bir gözden geçirelim. Yani bunlarda amaç nedir, hedef nedir, zararımıza neler olur, faydamıza neler olur, bunları bir bilmemiz gerekiyor. Bu anlaşmayı bana getirsinler, bir gözden geçirelim. Evet. Evet, dinliyorum.
Tolunay Bey'in bir sorusu var.
Hastalıklara karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
Hastalıklara karşı tevekkül tabii. Yani çünkü hastalık özel yaratılır. Allah tarafından yaratılır. Bir sanattır o da. Allah'ın sanatıdır. Sağlık, sıhhat de Allah'ın sanatıdır. Hastalık da Allah'ın sanatıdır. Mesela hücreyi Allah emrediyor. Kanserleşmesini söylüyor. Kanserleşiyor. Ya bu mucizedir. Hücre normalde sözü dinler. Kanser hücresinin sözünü dinlemesi çok acayip. Normalde vücudun ona reaksiyon gösterdi. Hiçbir şekilde o hücrenin gelişmemesi lazım. Ya yani kanser hücrenin dumura uğraması lazım. Dumura uğramıyor. Allah bir insanın ölümüne hükmettiğinde onu vesile etmiş oluyor. Bazen de Allah onu düşündürtmek için de yaratıyor. Mesela kanser olduğunu hissediyor. Allah'a bütün gücüyle bağlanıyor, tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Önemli bir uyarı olarak görüyor. Bütün hayatı değişiyor. O yönüyle de çok etkili bir imtihandır. Evet, dinliyorum.
Etiketimiz listede görebiliriz. Sevgi, kardeşlik ne güzel.
Evet, çok güzel. Dinliyorum.
Bir sorumuz daha var, görebiliriz.
Tam olarak kalite ve modernlikten anlayışınız nedir?
Kalite, bütün dünyada insanın ruhuna hitap eden bir duygu vardır. İnsanın bilinç altında olan bir duygu. Mesela bir saate bakarız biz. Bu çok kaliteli deriz. Bir adam başkasına o da der ki hakikaten çok kaliteli der. Herkes bunu ittifakla kabul eder. Yani insanın ruhunda en güzel duyguları uyandıran şey kaliteli olandır. Yani aksini söyleyen çıkmaz zaten herhalde. Mesela İtalya'da bir sokağa gidiyoruz, bakıyoruz, kahvehaneler falan var. Nasıl burası diyorsun? Kime sorarsan sor, kaliteli diyor. Ama mesela bazen sokak arasında bazı yerlerde bir kahvehaneye giriyorsun. Ahır gibi. Buna nasıl kaliteli mi diyorsun? Ne kalitesi abi ya diyor, görmüyor musun falan diyor adam. Yani en bilgisiz adam bile onu bilir. Kalite insan ruhunda çok olumlu duygular yarattıran, Allah'ın kalbe ilham ettiği güzel duyguya denir. Yani bir şeyin en güzel hale getirilmesi, en iyi hale getirilmesi, en temiz, en kullanışlı, en hoşa giden, en iç açan hale gelmesi. Evet, dinliyorum.
12 Nisan'da beyin kanama sonucunda yaşamını yitiren İbrahim Erkal'ın cenazesine sanat camiasından kimse katılmadı. İbrahim Erkal'ın cenazesine katılan şarkıcı Arif Susam, sanat dünyasına vefasızlık gerekçesiyle tepki gösterdi. Susam, cenazede sanatçılardan kimse yok, böyle bir günde hatırlamayacaklarsa ne zaman hatırlayacaklar dedi. Fotoğrafları görebiliriz.
İşte sanatçıların büyük bölümü Darwinist eğitimler. Darwinizm sanatçılar arasında çok çok yaygın. Materyalist eğitim verildi. Öyle olunca böyle bir karşılık veriyorlar. Ya materyalist Darwinist eğitirsen böyle olur. Ama iman hakikatleriyle, Kur'an mucizeleriyle eğitirsen bambaşka olur. O kardeşlik gözüyle, mümin kardeşlik gözüyle bakar. Onu sevgiyle bağrına basar. Evet.
Sahibiyle oynayan rakunlar var.
Ya bunlar çok tehlikeli. Bunlar enerji patlaması var bunlarda. Ama çok güzel hayvanlar ya. Bayağı güzel. Neşeleri de çok iyi. Ama bayağı tatlılar ya, maşallah. Huyları çok şeker. Hastalık insanın şımarıklığını alır. Büyüklenme hırsını alır. Dünyaya kaptırıp Allah'ı unutmasını ortadan kaldırır. Hayırla yaratılır. Tabii hepimiz öleceğiz ama birçok hastalık genellikle hep tedavi edilir. Ama şahsı çok sarsar insanları. Allah'a çok yaklaştırır. Allah'ın kendine yaklaştırmada kullandığı bir sanatıdır hastalık. Yani bir ledüni sanattır bu. Allah'ın ledün sanatının içinde olan bir güzelliktir aslında. Çünkü insan cennetine sebep olur. Evet, dinliyorum.
Yakup Köse Bey'in bir sorusu var.
Hayırlı yayınlar. Mersin'den Cevval Yürekli. Sayın Adın Doktora Sorum, İslamiyet hakimiyet döneminde bilimde, teknolojide, nanoteknolojide muazzam gelişmeler olacağını biliyoruz. Daha sonra bozulma döneminde insanın yeniden inkara sapmasında Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i yerine var. Allah'ın ilim üzere saptırdığı insan diyor. Acaba insanlar nanoteknolojide, simya ilminde muazzam değişiklikler, gelişmeler olacaklar. İnsanlar biz kendimiz yaratıyoruz, yapıyoruz. İmajına mı kapılacaklar? Teşekkür ederim.
Tabii o çok etkili ama asıl Mehdiyet'in ve İsa Mesih'in Mesihiyet ruhunun ölmesiyle insanların ruhunda manevi heyecan kalmayacak. Bilim durağı anlaşacak zannedildiği gibi bilim ilerlemeye devam etmeyecek. Bilakis bilim donuklaşıp insanlar ve hayat da donuklaşacak. Yani daha çok neden? Saldırganlık, kavgacılık, nefret, öfke ve kin nedeniyle olacak. Yani imansızlığın nedeni de o olacak. Yani şu anda da imansızlığın nedeni kin, nefret, öfke ve sevgisizliktir. Ya bilimden kaynaklanan bir dinsizlik yok. Yani mesela hücrenin yapısını incelediğinde insanlar bir şeyi keşfettiğinde Allah'a daha yaklaşıyorlar. Ama dinsizliğin ana nedeni öfke, nefret ve Darwinist düşüncedir. Muhtemelen Darwinist düşünceye benzer yeniden bir akım meydana gelecek. Yani yine Allahsız, ateist bir akım meydana gelecek. Ama insanlarda asıl saldırganlık hakim oluyor. Çünkü Yecüc Mecüc'ten bahsedildiğine göre Kur'an'da, onlar her tepeden akar dediğine göre insanlar kitle halinde birbirini katledecekler. Yani cinayet dünyada çok müthiş yaygınlaşacak. Cinayeti eğlence haline getirecekler. Birbirlerine nefret edecekler. Asıl neden budur. Ama tabii o arada biz de işte her şeyi yaratırız. Ne olacak? Hücreyi yaratmak mesele mi? Biz de insan, ama şu anda da bunu söylüyorlar zaten. Yani bu Firavun devrinde de vardı. Firavun ben de diriltirim, ben de öldürürüm diyordu. Deccal de mesela asrımızda şu an ben de diriltirim, ben de öldürürüm diyor. Ama asıl neden bu olmuyor. Bu bir yan nedendir. Yan usluplardan birisidir. Yani deccaliyetin züppeliğidir yani bu. Züppe uslubudur. Züppelikten kaynaklanan kindarlık, nefret, öfke ve saldırganlık asıl mahvedecek olanıdır. Yani yoksa ne sanat kalacak, ne estetik kalacak Mehdiyet'ten sonra. Binaları yıkacaklar, ormanları yakacaklar, birbirlerini öldürecekler. Simsiyah, kirli, karanlık, koyu kahverengi bir dünya kalacak. Yani herkes bulduğu yerde birbirini öldürecek. Din, İslam hiçbir şey kalmayacak. Güzel ahlak diye bir şey kalmayacak. Kadınlar saldırgan olacak, erkekler saldırgan olacak. Şimdi onların mukaddemeleri var. Küçük küçük görüyorsunuz. Filmlerde falan da onları kısmen de olsa anlatmaya çalışıyorlar. Vefa hissi kalmayacak, acıma hissi kalmayacak. Yani İslam'ın, Kur'an'ın insanlara verdiği nurani zincirler çözülecek. Bu nurani zincirler çözülünce artık Bediüzzaman diyor, cebri bir saldırganlık ortaya çıkacaktır. İnsanlar o zaman diyor gayet şiddetli bir istibdatla artık zapt-ı rapt altına alınabilirler diyor. Yani bir komünist ve faşist diktat sistemler olacak. Dünya diktatörlükle yönetilecek. Ama bu diktatörlük içerisinde de akıl almaz kan akacak. Hem diktatörler kan akıtacaklar, hem halk kan akıtacak. En sonunda da kıyamet kopacak. Evet. Atatürk'le ilgili hiçbir gelenekçi Müslüman kitap yazmamıştır. Atatürk'ü öven hiçbir Müslüman gelenekçi Ortodoks'un eserini göremezsiniz. Hiç yoktur. Ama arada sırada bizim de etkimizde güzel konuşmalar yapanlar olmaya başladı. Yani geniş çaplı. Atatürk'le ilgili kitap yazan Müslüman olarak hatta diyelim geçmişte gelenekçi Ortodoks görüşlü olduğumuzu düşünürsek sadece ben varım. Evet. Ve videolar, CD'lerle Atatürk'ün gerçek yönünü halka sevdiren de yine biz olduk.
Evet. En güzel Atatürk kitaplarını da yine siz yazdınız.
Evet. Mesela Erbakan Hoca hiç Anıtkabir'e gitmezdi. Evet. Onlara hep biz vesile olduk. Eskiden Atatürk'e karşıtlık ibadet gibi görünüyordu. Şu an utanç verici bir görünüm aldı. Yani öyle bir şey söyleyebilen pek yok. Evet. Onlar da bizim etkimiz çok büyük oldu. Yani ben bu kadar orijinal kedi yani hiç görmedim. Yani ben bu kadar dikkat çekmek isteyen. Sarman Bey. Oğlum nasılsın? Yiyeceğim ben seni, yiyeceğim seni. Çok tatlı bir şeysin sen. Bir de ayı gibi ya böyle. İnsan olmadığında sıkılıyor. Mutlaka kalabalık olmasını istiyor. Kalabalığın içinde çok hoşuna gidiyor. Anıtkabir'e gidip Anıtkabir ziyareti yapmayı ben öğrettim. Evet. Birçok gelenekçi Müslümana. Öyle bir adetleri yoktu, öyle bir yapıları da yoktu.
Sizin bir resminiz var Anıtkabir'de.
Biliyorum. Evet. Evet. Evet, dinliyorum.
Murat Bey'in bir sorusu var.
Daha önceden insanlar derin uykuda ve derin hipnoza demiştiniz. Bunu birazcık daha açıklayabilir misin acaba bize?
İşte deccaliyetin böyle bir etkisi var diyor Bediüzzaman. Yani hipnoz ve manyetizmanın nevinden müthiş harikalar masal olan deccalse diyor. Hakikaten dışarı çıktığınızda birçok insanın yüzüne baktığınızda derin hipnoz içinde olduğunu görebilirsiniz. Yani Allah'ı, dini düşünemeyecek hale getirdiler insanları. Yani beyinlerine etki ettiler. Yani deccaliyet etki etti. Onun sonucunda da hatta bir Türkmen yazar mankurt diyor onlar için. Biliyorsunuz. Yani böyle garip insan konumuna geldiler. Çin'de falan birçok insanda bunu görebilirsiniz. Yani yüzü insanlıktan çıkmıştır. Derin hipnoz haline, Rusya'da da birçok insanda görebilirsiniz. Allah'ı düşünecek değil, kendini düşünecek hali yok artık. Yani beyni uyuşmuş halde. Bu ancak işte imanla, Allah korkusu, Allah sevgisiyle aşılabilen bir kirlilik. Bunun mutlaka imanla, Kur'an'la, Allah sevgisiyle ezilmesi, yok edilmesi ve izah edilmesi gerekiyor. O zaman insan Allah'a yaklaşır, derinleşir. Allah sevgisi, Allah korkusu ve keskinlik, bilinç açıklığı o zaman oluşur. Yoksa bilinci kapanır. Evet, o zaman Rönesans dergisi vardı. Kapağını da göster bakayım. Gerçek Atatürkçüler görebilir ya.
Görebiliriz.
Bak, yıllar önce biz yolunu açtık. 1991 yılında. Nisan, Şubat, Nisan 1991. Anıtkabir ziyaretinden başka fotoğraflar da vardı. Onları bir göstersene.
Görebiliriz.
Evet. Dinliyorum.
Çorum'dan Ayşegül Hanım bir sorusu var.
Kadınlarla neden bu kadar çok etkileniyorsunuz?
Kadınlar dünyadaki en güzel varlıklardır. En güzel, yani onun üstüne yok. Cennette de en güzel olan varlıklar kadınlardır. Allah'ın Cemal isminin en mükemmel tecellisidir kadınlar. Merhamet ve şefkat, sanat yönleri çok baskındır kadınların. Üstündür yani. Allah cennette en büyük nimet olarak yarattığı bu güzel varlıkları dünyada da en güzel nimet olarak yaratmıştır. O yüzden Allah'ın nimetine şükretmek için onları övmek, yüceltmek, onların rahatlığını sağlamak, korumak, kollamak, iffetine, huzuruna, sağlığına, sıhhatine, her şeyine dikkat etmek ibadet olur. Evet.
Yine bir sorumuz var.
Sağlıklı yaşamın sırrı nedir?
Sağlıklı yaşamak, Kur'an'a uymak. Çünkü Allah Kur'an için şifadır diyor Allah. Bir kere Kur'an'a uyan insan tevekküllü oluyor. Tevekküllü olunca sinirli olmaz. Üzülmez, kızmaz. Üzüntüler, asabi olmalar, insanın saldırganlaşması, yeis içinde olması, ümitsiz olması vücudunu kanserleştirir, çökertir. Görme gücü düşer. Yani mesela bir şey net görecekse göremeyecek hale gelir. Ağzı kurur. İşitme yeteneğine olumsuz etki yapar. Saçlarına olumsuz etki yapar. Cildini bozar. Mide hastalıklarının büyük bölümü üzüntüden ve sıkıntıdan olur, stresten olur biliyorsunuz. Alerjik reaksiyonların, cilt alerjilerinin büyük bölümü, yani hatta %99'u diyebilirim, sinirseldir. Psikolojik gerilimden kaynaklanır, sıkıntılardan kaynaklanır. Dolayısıyla imanda bunların hepsi izale olduğu için Kur'an şifadır. Tabii Kur'an'ın ışığı altında da sağlıklı yiyecekler yemek, sağlıklı uyku düzeni, spor yapmak da vesile olur. Ama tabii asıl güç Allah'ın elinde. Bunları Allah vesile eder. Yani bunu yapan illa sağlıklı olur diye bir şey yok. Allah'a sığınıp Allah'tan beklerse mümin, Allah bir güzellik yaratır. Umulur yani. Evet, dinliyorum.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, gençlere dini anlatmak için yeni bir yol bulmak gerektiğini söyledi. Çocuklarınızı yetiştirin ama 10 yıl önce yaptığınız vaazı şimdi yapamazsınız. Çünkü nesiller değişti. O nesillere hitap etmenin dilini bulup kalbine dokunmalıyız. Yeni nesil dinlemeyi değil, konuşmayı seven bir nesil. O zaman onlarla konuşacaksınız. Onlarla göz göze gelerek konuşun. İnanın yeni nesil kendisine tepeden konuşan hiç kimseye iyi gözle bakmıyor. Tepeden konuşmayacaksınız ifadelerini kullandı.
İşte hoca bizim anlatımımızın en doğru yol olduğunu sonunda kabul etmiş. Gelenekçi hocalar uslubunu görüyorsunuz. Dünya hakimi gibi anlatıyorlar ve yani çok bilmiş ve üst perdeden konuşuyorlar. Ve hakikaten de göz göze gelmediği bir konu yok.
Evet.
Göz göze gelen, konuşan sadece benim ve bizleriz.
Evet.
Bizim dışımızda göz göze bakarak konuşan gelenekçi, ortodoks bir Müslüman bulamazsınız. Hocanın anlattığı, övdüğü biz olmuş oluyoruz. Stil olarak, yöntem olarak başkaları varsa söylesin, peşine gideceğim. Yani bu anlatım metodunun benim gördüğüm en mükemmel metot bizim uyguladığımız. Diyanet İşleri Başkanı'nın anlattığı da tam bizim metodumuzu anlatıyor. Ama daha güzel yapan, bu konularda daha güzel anlatan, daha başarılı olan, daha çok insanların hidayetine vesile olan, Darwinizme, materyalizme karşı çok güçlü ataklar yapan, PKK'ya karşı çok güçlü ataklar yapan, İngiliz derin devletine karşı güçlü ataklar yapan, her konuda güzel kitaplar, eserler yazıp insanların İslam'a, Kur'an'a yaklaşmasına vesile olan, sanatı, estetiği, kaliteyi ön plana alan bir topluluk varsa, yani daha üstün, daha iyi bir topluluk varsa, bunu bize bildirmezse kardeşlerimiz harama girerler. Günaha girerler. Ben hakkımı helal etmiyorum. Eğer öyle bir topluluk varsa, söz bir, Allah bir, ben o ilgili kişinin, kimse onun başı, lideri veyahut topluluğu diyelim, ayaklarının altını öpüp peşlerinden gideceğim. Söz bir, Allah bir. Ayaklarının altını öpüp peşlerinden gideceğim. Ama ben göremiyorum. Yani bu bir övünme değil. Bu bir gerçek. Varsa derhal söylemeleri lazım. Evet, dinliyorum.
Tabakta ne olduğunu anlamaya çalışan sevimli bir kedi var.
O niye huylandı öyle ya?
Buz var herhalde. Evet, soğuk yani.
Aha, onu anormal. Öyle yılana benzeyen bir şey olduğunda çok huylanıyor ondan. Salatalık, uzun salatalık, muz. Ya garip bir mağlup biri, gözü mözü de yok. Ne yapacak acaba gibisinden. Evet, dinliyorum.
İzmir'den Kadri Akçakale bir soru gönderdi.
Evet. Tabii eğer iman etmediyse ölüdür. Ama tabii onu bilemiyorum yani, Allah'ın bir sanatı. Yani ölüyü diriltip iman verdikleri oluyor mu? Oluyor, olabilir. Yani ölü olarak yaşatır uzun süre. Ama ölüye birden iman verip onu canlandırabilir. Ama bütün imansızların ölü olduğunu Kur'an belirtiyor. Gözleri vardır görmez diyor Allah, muhkem ayet. Yani öyle müteşabih değil. Kulakları vardır, sen duyar zannediyorsun, duymaz onlar diyor. Sen onları canlı zannediyorsun, onlar ölüdürler diyor Allah. Kalpleri de diyor kapalıdır diyor. Yani bilinç de kapalıdır diyor. Çok net ölüden bahsediyor Allah. Yani böyle müteşabih bir uslup değil bu. Evet, dinliyorum.
Umut Bey'in bir sorusu var.
Kitaplarınızdaki mühür ne anlama geliyor?
Allah, Muhammed, Resul, Peygamber Efendimiz'in damgası. Onu sonra IŞİD aldı, bizden gördü. Yıllardan beri onu kullanan biziz. Peygamberimizin mührünün benim kitaplarımda olması bir nimet, bir güzellik, bir sevinç, bereketinden istifade etmek için Peygamberimizin tasdikini isteyen bir dua olarak ve o güzelliği yaşatmak isteyen bir tavır olarak kitaplarımda Resulullah'ın o mübarek mührünü bulunduruyorum. Gördüğümde de içim açılıyor, hoşuma gidiyor. Evet.
Amerika'nın sesine konuşan Salih Müslim, PYD'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olmadığını savundu. PKK ile ilgimiz yok, Türkiye'nin kaygıları yersiz. YPG, Rojava'nın koruma gücüdür. Onlar Rojava'ya mahsus bir grup ve oradaki Suriye demokratik güçleri içerisinde yer alan Suriye'nin bir gücüdür. Hatta ileride de Suriye güçlerinin bir çekirdeği olabilir şeklinde konuştu.
Komünist uyanıktı. PKK uyanıktı kendilerince. Çete mensuplarını ikiye ayırmışlar. Bunlar diyorlar PYD'li. Nereden anlıyoruz diyor yani. PYD'li olduğu için PYD'li diyor. İdeolojisi, hedefi, düşüncesi farklı mı? Yok. Hangi PYD'li diye sorsan Komünist Kürdistan peşinde. Hangisine sorsan Türkiye'nin güneydoğusunun Türkiye'den alınmasını düşünüyor. PKK ne diyor? PKK da aynısını söylüyor. Ama diyorlar biz şu an silahlı saldırı yapmıyoruz Türkiye'ye. Ne kadar süre? Yani ne bileyim diyor 24 saat de olabilir, 12 saat de olabilir, 1 saat de olabilir. Ama şu an yapmıyorum diyor. Yapmadığıma göre suçlu değilim diyor. Oradan adamlar silahı alıp geliyor Türkiye'ye. Ha ben şu an diyor bak eylem yaptım evet diyor şu an. Kabul ediyorum diyor. Şu an PKK'lıyım diyor. O tarafa geçiyor. Şu an PYD'li oldum artık bana hiç söz olmaz diyor. Rezalet bir soytarılık. Rezalet bir yöntem. Ben böyle kepazelik görmedim. Sarman. Ama ne şeker hayvan ya. Bir aşağı gidip orası pek sarmadı onu Allah alem. Sarman Bey. Patini falan tertemiz. İyi bakıyor kendine. Eskiden leş gibi, berduş gibi geziyordu böyle. Acıların çocuğu havasında.
Etiketimiz 9. sırada.
Göreyim.
Sevgi kardeşlik ne güzel.
Evet, çok iyi. Kitaplarımızdaki mühür aynı zamanda peygamberimizin Hatem-i Resul olduğunun, son Resul olduğunun damgası. Hatem. Hatem damgası. Evet. Dinliyorum.
Sevimli bir köpek var. Arkadaşın çorabını tutmuş, bırakmıyor.
Yalnız bakışlardan ha pek niyeti yok. Ama ona bir şey olmuş. Tatsız, tuzsuz, neşesiz bir Türkiye istemiyorum yani. Bu beni çok sıkar. İnsanlar dışarıda birbirine selam versin, birbirinin yüzüne baksınlar. Genç kızlar çok bakımlı, güzel böyle, dekolte giyinen de olsun, bulicinden gezen de olsun, saçları püfür püfür, çarşaflı hanımlar da olsun ama her yer, her şey kaliteli olsun. Kahvehaneler, oturulan efendim, diğer eğlence yerleri, dinlenilen yerler, her yer birbirinden güzel ve bakımlı olsun. Ben sokakta böyle solmuş, bitmiş, mahvolmuş gece kondular. Kirli sokaklar, bezgin insanlar, kirli giyinen insanlar, bakımsız genç kızlar, sevgisiz konuşan insanlar, birbirine selam vermeyen insanlar, birbirine öfkeyle bakan veyahut birbirine soğuk buz gibi bakan insanlar istemiyorum. Evet, dinliyorum.
Bir başka PYD yöneticisi Sinan Muhammed, yayınlayabiliriz resmini. Dün New York Times'a makale yazarak Amerika'ya IŞİD'i yenilgiye uğrattıktan sonra bizi terk etmeyin çağrısı yaptı. Sinan Muhammed makalesinde şöyle diyor. Biz IŞİD'de savaşıyoruz çünkü doğru olanı bu. Fakat zaferlerimiz için büyük bedeller ödedik. Savaşta binlerce genç, erkek ve kadını kaybettik. Ve Rakka'da yüzlercesinin daha öleceğini biliyoruz. Bu savaşı kazandığımızda Amerika Türk baskısına boyun eğecek ve bizi bu fedakarlığa rağmen terk mi edecek ifadelerini kullandı.
Kardeşim biz böğrümüzde komünist bir Kürt devleti istemiyoruz. Türkiye'yi bölmeye azmetmiş, Türkiye'ye sürekli katil gönderen iç sürülerinin beslendiği bir ahır istemiyoruz. O ahırı oradan söküp atacağız. Bu kadar açık yani. Evet dinliyorum.
Şey, bebeklerin sevimli hayvanlarla arkadaşlığını gösteren resimler var.
Ama çok uyumlu oluyor görüntüsü. Evet. Çok güzel oluyor. Her ikisi de masum olduğu için çok güzel oluyor uyumu.
İçerimde olan aylar.
Mersin'den Emir Osman Köse'nin bir sorusu var.
Merhaba Adnan Bey. Gaflet halindeki insanları nasıl uyarmalıyız? İyi yayınlar.
Gafletten iman hakikatleri olur. Kur'an mucizeleri olur. Ama tabii önce arkadaş, dostça yaklaşmak önemli. Yani insanları peşin sevmek lazım. Yani ateist olabilir, dinsiz olur, şu olur, bulur. Yani şefkat şarttır. Yani nefret ederek sonra onun işte düzelmesi sonucunda ondan arkadaş değil de peşin arkadaş olmak lazım. Şefkat duymak lazım. Çünkü Allah ona iman nasip etmemiş. Sen ona acıyacaksın. Şefkat duyacaksın. Nefretle yaklaşmak olmaz. Gafleti silecek şey Allah korkusudur, Allah sevgisidir. Ama onu anlaması için de tabii iman hakikatlerinin, Kur'an mucizelerinin ona çarpıcı delillerle ve açıklanması ve Darwinizmin geçersizliğini izah edilmesi lazım. Darwinizmin geçersizliği insanları mahvediyor. Yani mahvediyor, ne yapıyorlar? Nasıl durduracağız acaba diye atağa geçiyorlar. Biz Darwinizmin geçersizliğini dünyaya anlattığımızda dünya büyük bir beladan ve bu karanlık uykudan kurtulmuş olacak. Bu uykunun kalın yorganı işte Darwinizm. Bütün dünyayı uyutan ve mahveden budur. Yani bütün savaşların, kavgaların nedeni de odur. Bu karanlık simsiyah yorganı insanların üzerinden kaldıracağız. Ve insanlar o zaman uyanmış, canlanmış, dirilmiş olacaklar. O gaflet uykusu da bitmiş olacak. Hocam her konunuz doğrudur. Yalnız hangi büyükşehir merkez belediyesine yakın etrafındaki arazileri imara açmamış? Bizler her dediğinize uyuyoruz ama şu imar konusunu belediyeyle konuşun ki bizler de her dediğinize uyum sağlayabilirim. Saygılar Ali diyor. Ya bilmiyorum. Tabii sırf belediye de hükümet beraber bunu kararlaştırman lazım. İstanbul'un denizi ucu bucağı yok. Her yer bomboş. Yani mesela birçok resmi binayı İstanbul'un çok uzaklarında, efendim, denize yakın ama güzelliklerin, ormanlıkların olduğu bir yere alabilirler. Vatandaşa da arazi verilir, tapulu araziler. Buradaki vatandaşlar evlerini oraya taşırlar. Bu evlerde yıkılır ve tertemiz oralar bağlık, bahçelik, güzel sanat eserlerinin olduğu yerler haline gelir. Yani İstanbul'a biz bir bakıyoruz. Her yer gece kondu. Her yer mahvolmuş vaziyette adeta. Güzel bina çok nadir. Çok çok nadir. Her yer sırt sırta. Yani İstanbul bunu hak etmiyor. Yayalım her yere. Yani mesela AVM'ler falan buralarda olsun. Efendim, resmi binalar da oralarda olsun. Çalışanlar da rahatça oradan gidip gelsinler. Buraya da şehir merkezinde buraya gelmek istiyorsa kolay ulaşım sağlanmış olacak zaten. Yollar bomboş olduğu için. Ufacık eski yollar var. Halbuki 8 şeritli dev yollar yapılabilir. Geniş geniş değil mi? İstanbul'da geniş geniş son derece rahat olur. Daha çok burada turistik tesisler, güzel eski tarihi binalar kalsın. Yani güzel bahçeler kalsın. Onun dışında bu geniş travmaya neden olan berbat, perişan binalar yıkılsın. Yani hiçbir sanat özelliği olmayan, o anlamda berbat diyorum. Yoksa içinde yaşayanları tenzih ediyoruz. Ama mahvolmuş her yer. Buna hemen bir çözüm bulunması lazım. Evet, dinliyorum.
İlginç hayvanlar göstermek istiyorum. Kırmızı başlıklı kuş.
İlginçten ziyade komik mi? Bayağı şeker. Ha, kuş gibi bakıyor derler ya, öyle çok tatlı.
Bu noktalı böcek. Kala bıyıklı kuş.
Vay be, mahallenin dayısı bu yani.
Sarı desenli örümcek.
Bayağı süslü. Bak, bu simetrinin hayvana hiçbir faydası yok.
Evet.
Bu ancak süs olarak olur.
Saçlı kuş.
Bu da punkçı kuş.
Sürmeli kuğu.
Ne kadar güzel bak sürmesi. Kuşlarda bile makyaj var ama kadınlarda makyaj istemiyorlar. Böceklerde var, hepsinde var. Evet, çıkabilir. Kamayı çektim kından. Mehmet Demirtaş.
Kamayı çektim kından. Kamayı çektim kından. Gel yanımdan ya. Kından gel yanımdan ya. Yürüyorsun başa baş yürüyorsun.
Allah! Allah Allah! Allah!
Çok güzel annesi hakikaten. Ne kadar güzel annesi ya maşallah. Ünlü mü bu? Alt katta şu vatandaşlar, ben bir göreyim bakayım. Orada bir profesör var ya, ona hiç ben dansta görmedim onu. Oktar kaldırsana sen onu. Hayır sen de kalkacaksın, el çıkma yok. Sen de kalk ya. Profesör. Profesör al karşına ha. Acemi takılmak kurtuluş değil. Bir de o kollar alçıya alınmış gibi sürekli aynı açıda. O kollar rahat hareket etsin. O nedir öyle? Evet dinliyorum.
Adnan Bey doğum yapmak üzere olan bir kedi ağlayan bir yavru köpeğin sesini duyuyor. Sonra onu taşımaya karar veriyor.
Allah Allah hayret ya.
Bu Halep'te oluyor, Suriye'de.
Allah Allah hayret ya. Yazık, o da bakımsız canım benim. O savaşın etkisi bak, onlarda da çok şiddetli görünüyor. Ya kamayı çektim kınları, küçük bir delikanlı söylüyordu. O çok güzel söylüyordu. Bunu herkes söyleyemez. Yani şu ilk parça da o kadar şeydi. O zaman zaman kesiliyor, onu kaldıralım. Bu da yani o hızda, o kalitede değil. Yani onun bir tını var, özel bir stili var. O yok. Dinliyorum.
Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün yazısında Türkiye'nin güneyinde bir Kürt devleti kurma planının İngiltere'ye ait olduğunu yazdı. Türkiye'nin güneydoğusunu boydan boya kuşatan bir Kürdistan devleti kurdurma tercihi ağırlık kazanıyor. Ben bunun ardında Britanya-İsrail mühendisliğinin başat rolü oynadığını düşünüyorum dedi.
Ya İsrail'e karıştırmasına gerek yok. Tabii İngilizlerin devleti. İngilizlerin, İsrail'i kuran da İngilizlerin devletidir. Dolayısıyla her işin içine İsrail'i katmanın bir anlamı yok. Aslında dörtlü oynanması lazım. İki kişi karşılıklı dört kişi. Yavaş yavaş kaşıklar oynar ama kaşığın bayağı ortalığa hakim olması lazım. Yani şakır şakır yıkacak ortalığı. Kamayı çektim kından. Ali Şahin çok güzel söylüyor bunu. Küçük delikanlı bu. Çok sevimli bir şey.
Arasında olsun benim mezarım.
Belgeselin yeni bölümü hazırlandı. Dizinin bu bölümünde dünyayı sarıp kuşatan ve yaşamımız için en büyük desteği bize sağlayan atmosferin yapısı konu edildi. Atmosferin sınırları nereye kadar uzanıyor? Atmosfer bizi uzaydan gelen zararlı ışınlardan, meteorlardan nasıl koruyor? Atmosferin katmanları nelerdir gibi soruların cevaplarının yanı sıra atmosferin 7 katman olmasıyla ilgili Kur'an mucizesi anlatılıyor. Ayrıca uzayla ilgili çok değişik bilgilere de yer veriliyor. Yörüngenin Atmosferin Yapısı isimli bölümü 14 Mayıs Pazar günü saat 14'te yayınlanacak. İzleyicilerimiz takip edebilirler.
Ya şu kendini havadan atan bir adam var.
Evet.
Ben seyredemedim, kapatmıyorum. Ya bu nasıl bir iştir, karanlık. Bilmem kaç bin kilometre yüksekten. Ferahlığa bak ya.
Çektim aman aman aman, ah bu gözüm.
dinliyorum.
Kağıt toplayarak geçimini sağlayan Roman vatandaşı 18 yaşındaki Kadir Dalkıran, karma dövüş sanatlarında Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Dün çıktığı bir TV programında hala kağıt toplamaya devam ettiğini söyledi.
İşte kağıt topladığı için zaten kuvvetli oluyor. Ama tabii yardım etmek lazım. Yani devletin ilgili birimleri gereğini yapsın. Yetenekli bir genç. Mütevazi de, mazlum da. Allah ilham eder, vahil eder, kalplere vahyeder. İnsan onu vicdani kanaatinin anlar. Mesela biz İngilizlerin devletini hemen anladık, anlıyoruz. Delilleri de kitap haline getirdik. Ama tabii Deccal'in bizzat şahsı henüz kendini gizliyor. Daha çok kızdırmak gerekiyor ortaya çıkması için. O da İsa Mesih devrinde olacak. Çünkü o Mesihlik iddiasında Deccal, yani Mesih benim diyor. Ben Allah'ım diyor. İncil'de belirtilen Mesih benim diyor. Şimdi gerçek İsa Mesih gelince diyecek ki ben Allah'ın kuluyum ama Mesih. Vakti geldiğine göre yani herhalde bu kişidir diyeceğiz. O demez ama biz diyeceğiz. Deccal'e bu ağırına gidecek, kızdıracak. O Kudüs'e apar topar gelecek o yüzden. Yani asıl Mesih benim diyecek. Orada tuzun suda eridiği gibi erir diyor. Gerçek Mesih'i görüyor. Sahtekar bir adam. Yaşlı. İngilizlerin devletinin başı olan bir mağluk. Garip bir isim. Şu yazılan akış yok mu bizde o?
Bizde
birden gösteriyor. Kimdi? Evet gösteriyor. Reşit. Ne hazırlayacağım şimdi? Ne? Kısa bir ara verelim.